Ayrım 8, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 72, 11. bölüm. Erban Morglar'ın nadir olarak insanların estetik kaygısı duyduğu türden yerlerin gediklisiydi. Çoğunlukla koridorlar badana edilmiş çimentodan olurdu ve açıktan geçen borular bu koridorlar boyunca uzanırdı. Caval Blanche'la bu kurala uyuyordu ancak bir ayrıntı ortamı biraz daha ağırlaştırıyordu. İkinci bodrumda bir sanatçı duvarlara tek renkli freskler yapmıştı. İlk fresk kırmızıydı ve kan lekelerini çağrıştırıyordu. Çok iyi değildi. Daha uzakta bir kanepeyle ve Paul Klee tarzı küçük motiflerle bezeli, koltuklarla dekore edilmiş bir bekleme salonu vardı. Kahve makinesi, akvaryum. Wissa'nın anne ve babası kırmızı balıkların yanında duruyordu. Ervan elini uzatarak onlara doğru ilerledi. Gülümsemeli miydi? Gülümsememeli miydi? Bu tür görüşmeleri kaç kez yapmıştı, kelimeler bir işe yaramazdı. Yapay bir empati kurmaya çalışmak da kahretsin. Wissa Sivaris'in koyu tenini görünce Ervan onun Kuzey Afrika kökenli olabileceğini düşünmüştü. Babasının bir havacılık kulübünde çalıştığını da unutmamıştı. Kısacası kötü kesimli siyah bir takım giymiş mağripli bir teknisyen ve peçeli karısıyla karşılaşmayı bekliyordu. Baba Saviris uzun boylu ve şık giyimli biriydi. Kraliyet mavisi polo yaka bir Lacoste tişört, üstüne siyah bir ceket giymişti. Esmerleşmiş cildi ciddi bakışlarıyla tam da olduğu kişiye benziyordu. Yastaki bir uzay havacılığı mühendisi. Karısı da onun kadar uzun boyluydu. Kalın kaşları, bakır rengi bir teni ve omuzlarına kadar inen uzun kızıl sarı saçları vardı. Güzel değildi ama kibar ve zarifti. Ervan'ın ön yargısı bu gördüklerinin yakınından bile geçmiyordu. Abayesinin altında 100 kilonun üstünde bir kadın hayal etmişti. Kendini tanıttı ve başsağlığı diledi. Gözlerini ondan ayırmadan elini sıktılar. İnsan güçlü bir patlamanın yakınında olduğunda bir an için duygularını bir kenara bırakırdı. Savirisler de bu kara deliğin içindeydiler. Bedenlerine işlemiş bir acıyı yaşamak için yavaş yavaş geri dönmek zorunda oldukları bir no man's land. Bundan böyle onların bir parçası olacak sürekli bir acı. Ervan Müslümanların cenaze törenlerinin ayırt edici özelliklerini hatırlamaya çalıştı. Ölümü takip eden 24 saat içinde mevtanın defnedilmesi gerekiyordu. Ölüm bir geçiş olarak değerlendirildiğinden yakma, tanatopraksi veya organ bağışı yasaktı. Dipnot, tanatopraksi, mumyalama teknikleri kullanarak cesetlerin çürümesini geciktirme yöntemi. Tabutun baş kısmının Kabe'ye çevrilmesi lazımdı. Wissa'nın durumunda bu şartların uygulanması her halükarda imkansızdı. Anlaşıldığı üzere diye konuşmaya başladı Ervan, anne ve babalardan müteveffanın kimliğini tespit etmesi istedir. Ancak bu durumda bundan vazgeçmek daha iyi. Diş kayıtları kimliği doğrulamayı...
''Ya onu görmek istersek?'' diye sordu anne.
Kalın ve ciddi bir ses, uzun tınılı bir Fanny Ardant sesi, en ufak bir mağribi aksanı yoktu. ''Şu an için'' diye cevapladı Ervan, ''bu imkansız, henüz otopsi yapılmadı, kazanın oluş sebeplerinin belirlenmesi gerekiyor.'' Bu bahaneyi kabul edecekler miydi? Hiç itiraz etmeden tabutun kapatılmasını, yoksa tam tersine sorumluların bulunmasını mı isteyeceklerdi? Davacı mı olacaklardı? Şu an için tepki göstermiyorlardı. Belki de söylediklerini işitmiyorlardı.
''Yarbay Verney'den bir telefon aldık,'' dedi sonunda baba. ''Bize bir hafta sonu intibakından söz etti. Bu bir tür çaylak eğitimi mi?''
Ervan soruşturmanın tanık ifadelerinin ihtiyatlı davranmak zorunda olduklarının ardına sığınarak muğlak bazı açıklamalar yaptı. İçinden onu bu aptalca görevi üstlenmeye mecbur eden askerlere lanet okuyordu. Konuyu değiştirmek için cenaze töreniyle ilgili konuşmaya başladı. Otopsi biter bitmez Ren savcılığı defin için izin verecektir. Bu durumda imamı çağırabilirsiniz ve...
Biz Müslüman değiliz.
Özür dilerim, sanmıştım ki...
Mısır kökenliyiz, biz Kıptiyiz.
Kadın bunu her eceyi vulgurlayarak söylemişti. Ervan dişlerini sıktı, gerçekten pot üstüne pot kırıyordu.
Eğer isterseniz diye öneride bulundu, konuyu yeniden değiştirmek için sigorta işleri için size bir avukat tavsiye edebilirler.
Ben avukatım diye sözünü kesti kadın. İş kazaları alanındaki uyuşmazlıklarda uzmanım. Sart iş anlaşmazlıkları komisyonunda bilir kişiyim.
Carveridge üssü kaygılanmalıydı. Üsle birlikte savunma bakanlığı da. Bayan Saviris bunun bedelini ödetecek, kimseye hoşgörülü davranmayacaktı. Bu Erva'nın da yararınaydı.
Askeri otoritelere dava açıldı bile dedi kadın, Erva'nın aklından geçenleri doğrularcasına. Üste kalmaya başladığı andan itibaren ordu oğlumuzdan resmen sorumluydu. Vissa önceki hafta asker olduktan sonra ordunun sorumluluğu daha da arttı.
Kimse sorumluluktan kaçamayacak hanımefendi. Burada bulunma sebebim de bu. Bu trajedideki tüm karanlık yanları aydınlatmak istiyoruz.
Çocuğunuz var mı diye araya girdi baba.
Hayır.
Mühendis bu durumda Erva'nın asla bu görevin üstesinden gelemeyeceğini ima eder gibi başını salladı.
Fransa'ya faydalı olmayı umut ediyordu dedi Bay Savaris.
Hüzünle gülümseyip balıklara bakarak.
Vissa nasıl bir çocuktu?
Bir kahraman diye mırıldandı anne.
Özür dilerim, bir şey mi dediniz hanımefendi?
Bir kahraman dedim. Olacaktı. Ne para tutkusu ne de mesleki tutkusu vardı. Cesaret konusunda başarı göstermek istiyordu. Fransız direniş hareketi ve 20. yüzyıl gerillaları hakkında kitaplar okuyordu. Hep kendini sorguluyordu. Bu koşullarda o ne yapardı? Eline silah alır mıydı? Cesaret örneği sergiler miydi?
Erman bir anda en başından beri kurmaya muvaffak olamadığı empatiyi kurdu. O da aynı kuşkuları duymuş, aynı soruları kendine sormuştu. Ancak polis olunca sorularına yanıt bulmuştu. Birçok kez silahlı çatışmaya girmişti.
Bazen dedi gayri ihtiyari, hayat yetersiz kalır. Yani soluk almaya ve rahat yaşamaya dayanan sıradan bir hayat. Kimileri için ise insanın kumaşı daha güzel, daha saf, daha kahramanca olmalıdır.
Bu tunturaklı tirattan hemen pişmanlık duydu. Doğrusu bir çaylak eğitiminde oğullarını yeni kaybetmiş bir anne baba için bu söylev bir işe yaramazdı. Cevap vermediler. Erman bunu aklının bir köşesine not aldı. Cesaret takıntısı olan bir çocuk, kafasına yediği ilk çürük yumurta yüzünden kaçmazdı.
Erman farklı bir konuya geçti.
Oğlunuzun arkadaşları, nişanlısı var mıydı?
Hayır dedi anne üzüntülü bir sesle. Öncelikle geleceğini güven altına almak istiyordu.
Yakın arkadaşı da mı yoktu?
Erman sorunun birkaç anlama çekilebileceğini fark etti ama artık çok geçti. Laf ağzından çıkmıştı bir kere. Bayan Saviris ona doğru yaklaştı. Yüzü tragedya oyuncularınınkine benziyordu. Eski Yunan mitolojilerini sahnede veya sinemada hakkıyla canlandıran şu sanatçıların yüzüne. Maria Callas, Irene Papas, Sylvia Monfort.
Düşüncenizin devamını getirin.
Hiçbir düşüncem yok hanımefendi, sizi temin ederim.
Yalan söylüyordu. İstemeyerek de olsa Vissa'nın yüzünü kadınsı bulmuştu ve adanın çevresinde tekne bulunmaması da çok net olarak oraya yalnız gitmediğini gösteriyordu. Bir sığınakta iki erkek, iki sevgili.
Bayan Saviris şimdi onun birkaç santimetre uzağındaydı. Ocağın içindeki alevlerin esintisini hisseder gibi kadının saçlarının kokusunu alabiliyordu.
Lekeleme ve manen yıpratma sebebiyle size de dava açmadan önce çekip gitseniz iyi olur dedi kadın ıslığı andıran bir sesle.
Ervan hızla onları selamladı ve ürkmüş bir odacı gibi geri geri giderken basmak alıp bir şeyler geveledi.
Hole geri döndüğünde benzi atmıştı ve yorgundu. Geceki yorgunluğu omuzlarına çökmüştü. Askerlere son derece öfkeliydi. Suratlarını dağıtmak ile hemen burada ya da herhangi bir yerde dizlerini karnına çekerek yatıp uyumak arasında gidip geliyordu. Üç kargayı holde görünce ilk fikrin daha iyi olduğuna karar verdi. Ama sahneyi sadece hayal etmekle yetinmesi gerekiyordu.
Le Guin şimdi omzuna çapraz olarak bir fotoğraf makinesi asmıştı.
Bununla ne alt ediyorsunuz?
İstakoz dersini ezberlemiş gibi cevap verdi.
Otopsi işlemlerinde bir adli polis komiseri ile bir kriminal inceleme teknisyeninin hazır bulunması gerekiyor. Teknisyenimiz yok, fotoğrafları ben çekeceğim.
Ervan cep telefonunu çıkardı ve Kripo'yu aradı. Gel, kadavra zamanı.
12. bölüm.
Ne bekliyordunuz ki diye şaşkınlığını belirtti Michel Clement. Size sadece kopmuş parçaların yorumlanmasını önerebilirim. Üstelik beden neredeyse püre haline gelmiş.
Adli tabip ilk otopsi masasının örtüsünü kaldırmıştı. Vissa'dan geriye kalanlar ikiye bölünmüştü. Siyalitik lambalardan yayılan ışık halesinin altında bir el, yanmış gövdenin veya bir uzvun lime lime olmuş bir parçası tanınıyordu. Tiksinme hissini bastıran Ervan kendini bu parçaları incelemeye zorladı. Patlama sırasında sığınak genç adamın bedeniyle tamamen kaynaşmıştı. Bazı vücut parçalarında sıçrayan metaller derin izler açmıştı. Bazılarında çakıl taşları saplanmıştı. Bir ayrıntı onu ürpertti. Kopmuş bileğinin iç kısmında bir haç dövmesi dikkatini çekmişti. Bunun Ortodoks Kıptilerin ayırt edici işareti olduğunu hatırladı. Kuşkusuz Vissa'nın anne ve babasında da aynı haçtan vardı.
Elimizdekilerin hemen hepsi bu diye durumu özetledi Clement. Ancak parçaları birleştirmenin imkanı yok. Birçok parça yanmış, tozlaşmış ya da yengeçler veya deniz kuşları tarafından yenmiş.
Göründüğü kadarıyla adli tabip küstahça davranmayı seviyordu. Genel görünümü hiçbir şeyi ele vermiyordu. Sevimli bir yüz, hükmetici kırışıklıklar, kırlaşmış saçlar, şık giysilerinin üstünde açık bir önlük. Kadife pantolonu, Ralph Lauren marka ve yaka kazağı. Açık mavi çizgili gömleğiyle adam bir televizyon filminde çapkın bir klinik şefini oynayabilirdi. What else?
Dipnot İngilizce daha ne olsun? Bana göre füze koruganın içinde patlamış, şok dalgası kapalı mekanda daha şiddetli olmuş.
Kimse cevap vermedi, herkes önlüklüydü, ellerinde ameliyat eldivenleri vardı. Başlarına kağıt boneler takmışlardı ve gördükleri korkunç manzaradan dolayı donup kalmışlardı. Sadece Le Guin fotoğraf çekmek için masanın etrafında dönüp duruyordu. Sanki bu durumdan en az etkilenen oydu, en iyi açıları bulmaya çalışıyordu. Gözlerinin önündeki şeyin ne olduğunu unutmuş gibiydi.
Tüm parçalar olay yerinde numaralandırıldı diye devam etti Clement.
Kolunu bir konsolun üstüne duran bilgisayara doğru uzattı ve Space tuşuna bastı. Ekranda bir resim belirdi. Rakamlarla çevrili füze deliğinin görüntüsü. Zavallı Vissa'nın adanın zeminine dağılmış parçaları. Başka bir tuş. Bir insan silüetinin ayaktayken önden ve arkadan eskizleri. Şimdilik sadece birkaç parça numaralandırılmıştı.
Sonuç olarak adamlar 12 parça topladılar. Molozlarla karışmış daha ufak kalıntıları saymıyorum. Bu şema üstünde parçaları farazi olarak yerlerine yerleştirmeye çalışıyorum. Sonra gerçek parçalarla ne yapabileceğime bakacağım. 10 yıl kadar önce bu tarz iki birleştirme işlemine katıldım. Toulouse'daki AZF fabrikasında meydana gelen patlama ve Mont Blanc tünelindeki yangın. Ancak her halükarda ailenin bunu görmesine engel olmak lazım.
Ervan daha önce düşündüğü şeyi dile getirdi. Tek bir ceset olduğundan emin miyiz?
Özür dilerim, anlayamadım.
Bu kalıntılar arasında başka bir cesedin kalıntıları da olabilir mi?
Öyleyse kolsuz ve bacaksız biri olmalı. Bendeki el ve ayak sayısı ortada.
Ervan cevabı kabullendi. Bir salaklık daha. Bir polis için ön yargılı olmak tehlikeliydi. Beyin soruşturmadan hep çok daha ileride olurdu. Doktor örtüyü yeniden örttü. Ervan salondaki fiziksel rahatlamayı hissetti. Bu tür vakada diye sordu. Otopsi sonucunda ne söylenebilir?
Pek fazla şey söylenemez. Tekrar ediyorum. Sadece kurban gömülmeden önce parçaları birleştirmeye çalışacağım.
Peki ya ölüm nedeni?
Ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız füzeyle ilgili tanıtım yazılarını okumanız yeterli.
Ölüm saati? Doktor öfkeyle Ervan'a baktı.
Elimizde füzenin ateşlenme saati var, size daha ne gerekiyor?
Patlama anında Vissa Saviris'in canlı olduğundan emin olmak istiyorum. Toksikoloji tahlili yapılmasını istediniz mi?
Saçma! Siz ne sanıyorsunuz, zehirlenerek öldüğünü mü? Her halükarda bana bir mide gerekiyor. Organların çoğu yanmış.
Ya anatomopatolojik incelemeler?
3 hafta sürer. ölüm için tarihlendirme yapacak imkanlarınız var mı?
Hayır. Uzuvların durumu göz önüne alındığında ceset katılaşmasını unutabilirsiniz. Ölüm lekelerine gelince size net olarak bir şey söyleyemem.
Erman yön değiştirdi. Kararlılığı rahatsızlığını ortadan kaldırıyordu.
Çok fazla metal parçası var.
Tahmin edileceği gibi Sayın Başkomiser, dedi Clement alaycı bir ses tonuyla. Bunlar sadece betondan kopan parçalar değil. Füzenin şarapneller veya bu tür şeyler de içerdiğini sanıyorum. Metal kalıntılarını incelemek gerekiyor ama bunu yapmaya yetkim yok.
Adli tabip topu onları atar gibi askerlere doğru bir baş hareketi yaptı.
Savunma gizliliği, dedi Arşambo. Bu konuda emirler çok net.
Raporumda füzeyle ilgili herhangi bir veri olmayacak, diyerek daha da ileri gitti Clement.
Bu aptallıklar da neyin nesi, diye öfkelendi Ervan. Bütün bilgilere erişebilmem gerekiyor. Yasalar herkes için aynıdır.
İmkansız, diye devam etti kuşkonmaz görünümlü adam. Zaten rapor askeri uzmanlara yollanacak. Unsurların gizlilik derecesine onlar karar verecek.
Bu bize günler kaybettirir.
Arşambo üzgün bir tavır takındı. Ervan üstelemedi. Bu daha sonraki bir sorundu.
Ne olursa olsun sizden mümkün olduğunca derinlemesine bir otopsi yapmanızı istiyorum.
Anladım. Elimden gelenin azamisini yapacağım.
Adli kriminal teknisyenlerin incelemelerini de beklemeniz gerekecek.
Clement Verney'e baktı. Verney de Ervan'a.
Teknisyenlerden oluşan bir ekip kurulacak, diye açıkladı polis. Tırnak altı kazıması yapacaklar ve cesetten örnekler alacaklar.
Bu tiyatronun anlamı ne?
Ervan ona cevap verme gereği duymadı.
Teğmen, diye ekledi Arşambo'ya bakarak, siz otopsi için burada kalın. Askeri güvenlik subayı olarak bu iş için biçilmiş kaftansınız.
Ama ya fotoğraflar?
Le Guin makinesini size verecek. Ayrıca durumu aileye izah etmekle de görevlisiniz. Onların bölgedeki bir otelde konaklamalarını sağlamak iyi olur.
İstakoz üzülerek makinesinden ayrıldı ve nasıl çalıştığını Arşambo'ya açıkladı. Ameliyat eldivenlerini çıkarmadan herkes tokalaştı. Birbirine dolanan lateks eldivenli parmaklar Ervan'a gayri ihtiyari olarak anal muayeneleri hatırlattı.
8. ayrımın sonu. Sayfa 79.